Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı Gastro Felsefe'ye hoş geldiniz. Podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana ac@ayhancaner.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da kuvvetlendirecektir. Bu podcastimin konusu Tanrıların Gıdası. İnsanoğlu bugün dünya genelinde resmi makamlar tarafından genellikle rehavet ve verimsizlik nedeniyle felç edilen ilaç savaşlarının üzücü gösterisinden ya da kamuoyunda yok etme sözü verdikleri uluslararası uyuşturucu kartelleri ile şeffaf olmayan hileli anlaşmalarla kuşatılmış durumda. Şimdiki durumumuzun yeniden değerlendirilmesini ve tedaviyle ilgili deneyim ve davranışlarımızın bazı eski ve neredeyse unutulmuş örneklerini incelemedikçe bu salgın halde ilaç kullanımı ve kötüye kullanımına hiçbir ışık tutamayız ve bunlar hep karanlıkta kalır. Bu aydınlatma görevini önemsememek yanlış olur. Açıkça farklı yaklaşımlara sahip olan devletlerin yasal olan ve olmayan psikoaktif tesiri sahip maddelerin kendi kendine yönetimi, küresel kültürün yakın gelecekteki gelişiminin giderek bir parçası olacak gibi görünüyor. Buna örnek olarak İsviçre, Hollanda gibi hükümetlerin doktor reçetesi ile ihtiyaç sahibi hastalara tedavi niteliğinde içinde %1'i geçmeyen THC yani tetrahidrokanibinol maddesi bulunan ilaçlara izin verdiğini uzunca süredir gördüğümüz için söylüyoruz. Bunun dışında sadece İngilizce CBD olarak kısaltılan cannabipidol adlı maddenin bulunduğu birçok tütün, gıda ve kozmetik ürünü zaten dünya genelinde farkında olarak ya da olmadan tüketiyoruz. Madde kullanımında değerlendirmeler alışkanlık nosyonu ile yerleşik bir eğilim ya da uygulama kavramıyla başlamalıdır. Yaptığımız şeyler tanıdık gelen, tekrarlayan ve büyük ölçüde incelenmemiş alışkanlıklardır. Eski bir atasözü şöyle der: İnsanlar alışkanlığın yaratıklarıdır. Kültür büyük ölçüde ebeveynlerden ve etrafımızdakilerden öğrenilen bir alışkanlık meselesidir. Ve daha sonra değişen koşullar ve birbirimizden edindiğimiz ilham veren yeniliklerle yavaşça değiştirilir. Yine de bu kültürel değişiklikler buzulların erimesindeki daha yavaş değişimlerden kaynaklanan türler ve ekosistemsel değişimlerle karşılaştırıldığında kültür vahşi ve sürekli yeniliklerin bir gösterisi olarak ortaya çıkar. Eğer doğa bir ekonomi prensibini temsil ediyorsa o zaman kültür kesinlikle yenilik ilkesini aşarak örnek oluşturmalıdır. Alışkanlıklarımız bizleri tükettiğinde, onlara olan bağlılığımız kültürel olarak tanımlanan normları aştığında onları saplantı ve tutkular olarak adlandırıyoruz. Bu tip durumlarda özgürlüğün benzersiz insani boyutunun bir şekilde ihlal edilmiş gibi olduğunu da hissediyoruz. Sabahleyin gazete okumak veya cep telefonu, televizyon gibi maddi nesnelerle ilişki kurmak ki bu avcı ve toplayıcı atalarımızdan gelen bir özellik. Arazi ve mülk sahibi olmak, bunu da imparatorluk kurucusu olmaya benzetelim. Veya politikacılar gibi diğer insanlara hükmetmek, onların üzerinde güç kurarak söz sahibi olmak gibi davranış kalıpları ile neredeyse her şeyi takıntı haline getirebiliriz. Birçoğumuz eskiden toplayıcı, bugün koleksiyoner diye tabir ettiğimiz kişiler olabiliriz ama birçoğumuzun imparatorluk kurucusu olmak veya politikacı olma noktasında tutkularımızı şımartmak gibi fırsatı olmuyor. Sıradan insanın saplantı ve tutkuları şimdi ve burada anında haz almayı gerektiren seks, gıda ve çeşitli ilaçlar aracılığıyla odaklanma eğiliminde. Aynı zamanda metabolitler olarak da adlandırılan gıda ve ilaçların kimyasal bileşenlerine olan tutku ve saplantılarımızı ise günümüzde bir bağımlılık olarak adlandırıyoruz. Evet, bağımlılıklar ve tutkular insana özgüdür, öyle değil mi? Bolca anekdot türünde kanıtlar da filler, şempanzeler ve bazı kelebekler arasında kendinden geçmeyi destekleyen seçimlerin olduğunu görüyoruz. Ancak şempanzelerin ve yunusların iletişimsel yeteneklerini insan konuşmasıyla karşılaştırdığımızda bu hayvan davranışlarının insanlardan çok farklı olduğunu görüyoruz. Alışkanlık, tutku, bağımlılık. Bakın, bu sözler özgür davranışlarımızın gittikçe azaldığı bir yol boyunca yer alan tabelaların üzerinde yazar. Bağımlılık kavramı özgür dünyanın gücünün inkarına yol açar ve kültürel bağımlılıklarımız özellikle egzotik ya da tanıdık olmayan bağımlılıklar konusunda ciddiyetle ele alınır. 19. yüzyılda mesela opyum kullananlara afyon müptelası tanımı konmuş. Bunlar için şeytani güçlere sahip olma fikri geri çağrıştırılmış. 20. yüzyılda bağımlılığa sahip olan kişi bağımlılığın yerini hastalık tanımına bırakır ve hastalık olarak görülen bağımlılık kavramı önemsizleştirilerek yok olma noktasına indirgenir. Sonuçta kalıtımsal olarak geliştirebileceğimiz hastalıklardan da artık biz sorumlu değiliz. Ancak günümüzde insanın kimyasal bağımlılığı kültürel değerlerin oluşmasında ve korunmasında her zamankinden daha farklı ve bilinçli bir rol oynamakta. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasından itibaren ve son 30 yıldır mantar gibi çoğalarak küreselleşme kisvesi altında girmedik ülke bırakmayan fast food zincirlerine bakalım. Bu zincirlerde tüketimi bağımlılığa dönüştürmüş olan karbonhidratlı, renkli içecekler, yapay renklendirici ve tatlandırıcılar bulunan rengarenk raf ömrü olan kutulanmış binlerce üründen bahsedebiliriz, öyle değil mi? 19. yüzyılın ortalarından bu yana ve daha fazla hız ve verimlilikle organik kimya araştırmacıların, hekimlerin ve nihayetinde herkesin eline sonsuz bollukta sentetik ilaçlar verdi. Bu ilaçlar daha uzun sürelerde daha etkili olacak şekilde ve bazı durumlarda doğal akrabalarından çok daha fazla bağımlılık yapar hale getirildiler. Küresel bilgi kültürünün yükselişi dünyamızın daha uzak ve daha önceden diğer coğrafi yerler ile neredeyse hiç bağlantısı olmayan bölgelerinde yaşayan meraklı insanlar tarafından eğlendiren, afrodizyak etkisi olan, uyarıcı özellikler taşıyan, yatıştıran ve psikodelik yani hayal gördüren bitkilerin de keşfedilmesine yol açtı. Aynı zamanlarda bu botanik ve etnografik bilgi seli Batı toplumlarına varınca Batı'nın diğer kültürleri aşılama alışkanlığı bize her zamankinden daha fazla seçenek sunarak karmaşık organik moleküllerin sentezinde ve anlayışında büyük adımlar atılmasına vesile oldu. Bu yeni anlayışlar ve teknolojiler çok farklı bir psikofarmakoloji mühendisliği kültürüne de katkıda bulunuyor. MDMA veya diğer adıyla ecstasy veya sporcular ve gençler tarafından kas gelişimini teşvik etmek için kullanılan anabolik steroidler, fiziken nasıl göründüğümüz ve ruhen nasıl hissettiğimiz ile daha sık ve etkili bir farmakolojik müdahale çağının habercileri adeta. Küresel ölçekte önce yüzlerce ve sonra binlerce kolayca üretilen, aranan ancak yasa dışı olan sentetik maddeleri düzenleme kavramı daha açık ve daha az disiplin altına alınmış bir gelecek umudu taşıyan herkes için de bu arada dehşet verici. Bu podcast'te arkaik yani eski veya sanayileşme öncesi hatta yazının icadı öncesi topluma yönelik davranışları madde kullanımı ve doğa çerçevesinde tarih öncesi göçebe atalarımızın adına bugün batı dediğimiz mevcut kültürel stilin yükselişinden çok önce tutumlarının yeniden canlanma olasılığını araştırmaya çalışacağız. Arkaik dönem göçebe, pastoralizm yani göçebe otlatıcılık döneminin büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ortaklık yaptığı şamanizmin ve tanrıçalara ibadet edilen yani politeizm adını verdiğimiz çok tanrılı dönemlerde tanrıların üstüne üstlük bir de kadın olduğu bir dönemdi. Arkaik dönemlerde kullanılan bitkilerin insanlar üzerinde etkileşimlerini aynı ve eski yollarla düşünmeye bugün tabii ki devam edemeyiz. Küresel bir toplum olarak kültürümüz için insanlığın özlemlerini dünyanın ve bireyin ihtiyaçları ile birleştiren yeni bir rehber imaj bulmalıyız. İnsanlığı çeşitli bitki ve ilaçlarla bağımlılık ilişkileri kurmaya iten içimizdeki varoluşsal eksikliğin analizini yaptığımızda tarihin başlangıcında kaybettiğimiz kıymetli bir şeyin bizleri bugün kendine hayran, narsist kuşaklar yaratarak hasta ettiğini gösterecektir. Sadece tarihin derinliklerine girmeden önce psikoaktif bitkileri kullanarak insanoğlunun doğayla beraber evrimleştiği ilişkinin iyileşmesi bize insancıl, açık uçlu bir gelecek sunması umudunu verebilir. Özgür ve demokratik küresel bir toplumun ideallerinin tamamen ortadan kaldırılması karşılığında satın alınan ilaçsız bir kültürün kimyasına kendimizi geri dönülmez bir şekilde taahhüt etmeden önce bir takım zor sorular sormalıyız. İnsan türü neden bilinç boyutlarının bu kadar değişikliğe uğramasından dolayı büyülendi? Bunların estetik ve manevi özlemlerimiz üzerindeki etkileri neler oldu? Her bireyin metafiziksel ve kutsal olanı kişisel olarak tecrübe etmek için madde kullanma dürtüsünün meşruiyetini inkar eden neyi kaybettik? Umudum bu soruları yanıtlamanın bizleri doğanın üzerinde savaşılmaması ve yağmalanmaması gereken bir kaynak olarak görmeyi ve bu manevi boyutunun inkar edilmediği yüzleşmelere zorlayacağı yönündedir. Bu konuların tartışılması herhangi bir şekilde dünya üzerinde farklı araçlarla kontrol tutkunu haline gelenlere hiç rahatlık vermeyecektir haliyle. Toplum olarak ve bireyler olarak 20. yüzyılın sonlarında psikoaktif bitkilerle nasıl ilişkili olduğumuz soruları daha büyük bir soruyu gündeme getirir. Tarihin labirentli yollarında ve zamanla bitki dünyasının çeşitli üyeleriyle oluşturduğumuz ve sonradan kopardığımız bu bağlar nasıl oldu da değişti ve nasıl şekillendirildi? Bizleri meşgul edecek sorulardan bazıları bunlar. Semavi kültürlerde ortak kabul gören efsane cennet bahçesinde bilgi ağacının meyvesinin yenmesiyle başlar. Eğer bu efsanede anlatılmaya çalışılanları anlayamazsak ve öğrenemezsek, bu efsane kendine miras kalan ormanlarını zehirlemiş ve arazilerini çorak hale getirmiş, biyolojik birleşmeyi de paramparça etmiş insanoğlunun hikayesiyle sona erecek. Önceden kökenlerimizi ve doğadaki yerimizi anlama girişimlerimizde bir şeyi göz ardı etmiş olmalıyız. Şimdi ise sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de tamamen yeni bir şekilde bakıp anlayabilecek miyiz? Yaşayan bir gizem olarak kaybolan doğa duygusunu kurtarabilirsek, kesinlikle önümüzde olması gereken kültürel maceraya yeni bakış açıları yaratabileceğimizden emin olabiliriz. Derin ataerkil hakimiyet kültürümüzün egemenliğini karakterize eden, kasvetli tarihi nihilizmden uzaklaşma fırsatına bugün hala sahibiz. Bitki dünyasından insan dünyasına akan kavrama ve koordinasyon kaynağı olarak psikoaktif bitkilerle, yani simbiyotik, yani ortak yaşama ile oluşan ilişkimizin arkaik takdirini yeniden kazanacak bir konumdayız. Ne demek istiyorum? Şamanlar ısrarlı bir şekilde bilincimizin gizemi ve bu bilincin kendini yansıtma güçleriyle görünmeyen zihnimizin bir iletişim kanalı kurduğunu söyler ve bunun yaşam kaynağı doğanın ruhu olduğunu belirtir. Şamanlar ve şamanik kültürlerdeki bu gizemleri keşfetmek her zaman sınırlı bir materyalist kültürde yaşayanlar için güvenilir bir alternatif olmuştur. Bugün endüstriyel demokrasilerden gelen bizler bu bilinmeyen boyutları şimdi ya tekrar keşfetmeyi seçebiliriz ya da dünyamızın ilerleyen yıkımını izleyerek daha fazla araştırmayı konu dışı bir hale getirene kadar bekleyebiliriz. Bu nedenle psikoaktif ve fizyoaktif bitkilerin alışılmış kullanımına hayranlığımızı yeniden düşünmek için fikirlerin tarihinde bir dönüm noktasına geldiğimizi fark etmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu psikoaktif ve fizyoaktif bitkiler nelerdir dediğinizi duyuyor gibiyim. Örnek vermek gerekirse Coca-Cola'nın bir zamanlar tüketicide bağımlılık yaratan bir madde olan kokain kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. İçeceğin adındaki koka, Atlantalı kimyager John Pemberton'ın koka yaprağından çıkardığı özü şeker şurubuyla karıştırarak elde ettiği ürünü ifade eder, çok basitçe anlatmak gerekirse. 19. yüzyılın sonlarında koka yaprağı özü şarapla karıştırılıp içilirdi. Pemberton'ın elde ettiği karışım ise o zamanlar uygulanan alkollü içki yasağını delmenin yollarından biriydi. Fakat ismin diğer yarısı daha az kötü üne sahip ama tuhaf bir tesiri olan kola çekirdeğini ifade ediyordu. Kola çekirdeğinin 5 santim büyüklüğünde yeşil bir kabuğu vardır. İçindeki çekirdek kestaneye benzer, beyaz veya kırmızı renklidir. Kola çekirdeği Batı Afrika'da yetişir. Yerliler onu uyarıcı özelliğinden dolayı çiğnerler. Çünkü çekirdek kafein ve teobromin maddelerini içerir. Bunlar çay, kahve ve çikolatada zaten olan maddeler. Kola çekirdeğinde ayrıca şeker ve kolanin de vardır ve bunlar kalp uyarıcısı olarak bilinir. Coca-Cola'nın bilinen bir bileşenin karaciğerde doğal bir amfetamine dönüştüğü kanıtlanmış bir şeydir. Peki amfetamin nedir? İnsan vücudunun salgıladığı adrenalin hormonuna çok benzeyen sentetik bir salgıdır. Savaşlarda saldırganlığı kamçıladığı için askerlere verilen, günümüzde sporcuların doping olarak kullandığı maddedir. Amfetaminler bağımlılık yapan uyuşturucu grubundadır. Aşırı kullananlarda mutluluk hissi yapar, bu his 3-5 saat sürdükten sonra kullanıcı bir kez depresif belirtiler göstermeye başlar ve devam eder. Konuyu saptırmayalım. Geçmişten, özellikle 1960'lardan bir takım şeyler öğrenmek zorundayız. Derin devrimler ve tarihsel sonuçları kapsayan birçok soru sorarak bu soruları yanıtlar bulabilecek kapsamlı bir yaklaşım kurmaya ihtiyacımız var. Diyetin ilk insanlar üzerindeki mutasyona neden olan etkisi hala incelenmemiş alanlardan biridir. İlk insanların hepçil bir beslenmeyi benimsemesi, omnivor dediğimiz hepçil bir beslenme ve belli bitkilerin gücünü keşfetmeleri hayvan evrimi akışından çıkarak dilin ve kültürün hızla yükselen gelgitine taşımada belirleyici faktörlerden biriydi. Atalarımız kendi kendine uygulandığında bazı bitkilerin iştahı bastırdığı, acı ve ağrıları dindirdiği, ani enerji patlamalarına sebep olduğu, patojenlere ve sinerjik bilişsel aktivitelere karşı bağışıklık kazandırdığını keşfetti. Bu keşifler insanoğlunun uzun yolculuğunda kendini farklı şekillerde ifade etmeye kadar götürdü. Omnivor, yani her şeyi yiyebilen hepçiller olarak alet üreterek bunları araç olarak kullanmaya başladığımızda evrimin kendisi fiziksel biçimimizin değişme sürecini yavaşlatarak özenli bir şekilde çeşitli ritüeller yapan, anımsatıcı yetenekler geliştiren ve teknoloji icat eden bir hale dönüştü. Bu muazzam değişiklikler büyük ölçüde insanların etkileşime girdikleri ve birlikte evrimleştikleri çeşitli bitkilerin arasındaki sinerjilerin bir sonucu olarak meydana geldi. Bitkilerin insan kurumlarının temelleri üzerindeki etkisinin dürüst bir değerlendirmesi yapılacak olursa Bu değerlendirme onları kesinlikle birincil olarak gösterir. Gelecekte deniz suyundan hidrojen arıtma, sıfır nüfus artışı programlaması ve büyük geri dönüşüm programları gibi botanik yani bitki bilimsel kaynaklara dayalı kararlı durum çözümlerinin uygulanması, toplumlarımızı ve dünyamızı neo-arkaik bir çizgide tutarak çevreye daha duyarlı bütünsel bir bilince sahip halde yeniden düzenlememize yardımcı olabilir. Değişikliklere uğrayabilen bilinç durumlarına insanın doğal olarak hayran kalmasının bastırılması ile dünyadaki tüm yaşamın şu anki tehlikeli durumu yakından ve nedensel olarak bağlantılıdır. Şamanik yollarla kendinden geçmeye olan erişimi bastırdığımızda yeryüzüyle derinden bağlantılı ve neredeyse simbiyotik yani ortak yaşamsal bir ilişkiye sahip olmanın akıcı canlandırıcı sularını da kapatmış oluruz. Bunun sonucu olarak da aşırı nüfus üreten, kaynak yönetimi beceremeyen ve çevresel kirliliği teşvik eden uyumsuz sosyal çeşitlilik kendini geliştirerek maalesef devam eder. Şurası bir gerçektir ki yeryüzündeki hiçbir kültür bu doğaya uyumsuz davranışların sonuçlarına katlanmak açısından endüstriyel batı kadar ağır uyuşturulmamıştır. Küresel krizlerin ve uzlaşmazlıklarla dolu çelişkilerin gerçek dışı atmosferinde işlerimizi çok da olağanmış gibi bir tavırla yürütüyoruz. İnsan soyu olarak bu tarihsel ikilemimizin derinliğini kabul etmeliyiz. Dünya genelinde insan merakının meşru bir şekilde dikkatini nereye odaklayamayacağını veya nereye ulaşamayacağını dikte ettiği varsayılan ataerkil yönetici ve bilim insanlarını tolere etmeye devam ettiğimiz sürece elimizde hep yarım desteğiyle oynamaya devam edeceğiz. İnsanın hayal gücü üzerindeki bu tür kısıtlamalar yıkıcı ve mantıksızdır. Bugün yönetimler değerli psikolojik ve tıbbi içgörüler sunabilecek psikodelik yani sanrı yaratan maddeler üzerinde yapılan araştırmaları kısıtlamakla kalmıyor, dini ve ruhsal temizlik ritüellerinde kullanımlarına karşı da önlemler alıyor. Psikodelik bitkilerin dini kullanımı doğuda ve batıda aslında bir sivil hak meselesi. Kısıtlanması da meşru bir dini duyarlılığın bastırılması anlamına geliyor. Aslında baskı altında tutulan dini bir duyarlılık değil, tarihin ortaya çıkmasından çok önce var olan bitki-insan ilişkisine dayanan ve religio dediğimiz yani tanrılara tapımla ilgili her şeyi inceleyen duyarlılık ve inanç deneyimi. Bu derin ve oturmuş kültürel önyargılar, batı zihniyetinin neden aniden bu tip uyuşturucu ilaçlar üzerinde düşünmenin endişe verici ve baskıcı hale geldiğini açıklar. Madde kaynaklı uyarıcıların zihnimizde ve bilincimizde meydana getirdiği değişiklikler, zihinsel yaşamımızın fiziksel temeller üzerine kurulu olduğunu dramatik bir şekilde ortaya koymuştur. Felsefede materyalizmin ilerlemediği dönemlerde idealizm hep yerine saymıştır. Heraklitos, Platon, Aristo, Sokrates, Anaksagoras, Demokritos gibi daha onlarca filozofun felsefe tezleriyle vardıkları noktaların arkasında kuzu çevirme ya da Kentucky Fried gibi bir diyet olmadığını, bitkisel bir beslenme uyguladıklarını tahmin etmek için müneccim olmamız gerekmiyor. Psikoaktif ilaçlar böylece Hristiyan aleminin dokunulmazlığı ve ruhun özel ontolojik yani varlıksal durumu varsayımına meydan okumuştur. Benzer şekilde modern benlik fikrine, dokunulmazlığına ve kontrol yapılarına da meydan okudular. Kısaca psikodelik bitkiler egemen kültürün tüm dünya görüşünü sorgulamaktadır. Tarihin bu açıdan incelenmesinde egonun yani benliğin ve hakimiyet kültürünün bu tip temaslarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Aslında terörize olan benlik, ego ve dünya arasındaki sınırların çözülmesini düşünürken, değişen bilinç durumlarının bastırılmasının arkasında daha genel olarak tarih boyunca kadınların, bilinmeyen ve egzotik olanların ve metafiziksel deneyimlerin bastırılmasını açıklar. Prehistorik yani tarih öncesi ve arkaik dönem sonrası, İsa'dan önce 5000 ila 3000 yılları arasında ataerkil işgalciler tarafından ortak yaşamlar süren toplumlar zamanında şamanlar tarafından yürütülen doğal ve ucu açık deneysel araştırmaların bastırıldığını görüyoruz. İyi organize olmuş bu dönem toplumlarında arkaik gelenekler yerini dogmalara, papazlık işlerine, ataerkilliğe, savaşlara ve nihayetinde rasyonel ve bilimsel olan baskın değerler aldı. Baskın kültürlere baktığımızda hemen hepsinin hiyerarşik yapıda olduklarını, pederane davranışlar içerisinde yaklaşım kurulduğunu, materyalist ve erkek egemen olduklarını görürüz. Ortak yaşam süren toplumlar ve organize baskın toplum modelleri arasındaki gerilim ve baskın modelin kendine aşırı ifadesi, insanın doğaya ve birbirine yabancılaşmasından sorumludur. Teknolojinin ve egosantrik, yani ben merkezci ideolojilerin fesat yan ürünleri ile kendini bir yandan zehirleyen kültürümüz, bilincin bitki veya madde kullanımıyla değiştirilmesinin bir şekilde yanlış, sadece kendini tatmin eden ve sapkın bir halde antisosyal olduğunu iddia eden baskın tarzın mutsuz mirasçısıdır. Gnosis kelimesini ruhsal gizemli bilgi olarak tanımlayalım. Şamanik gnosis, yani şamanik bilgi, egonun kendinden geçmiş bir şekilde çözülmesine yönelik bir ısrara dayanır. Bu yöntemin bastırılmasının bizleri hayatın anlamından nasıl soyutladığını ve bizleri kendimizin ve torunlarımızın dünyanın nasıl düşmanları yaptığını tartışmalıyız. Bugün batıda sayıları artık milyonları geçen vejeteryan, vegan ve raw, yani çiğ gıda ile beslenen insanların bu şamanik bilgiyi ve onların genetik mirasını yavaş yavaş ve yeniden keşfetmeye başladığını görmemek de sanırım imkansız. Ego baskısının yanlış ve despot varsayımlarına uyarak dünyayı adım adım sona doğru götürüyoruz. 2020 Mart ayında koronavirüs hayatımıza hiç beklenmedik bir şekil ve hızla girince şu an hepimiz durduk. Hepimiz biliyoruz ki artık değişim zamanı. Iskalanmamamız gereken bir yıldayız. Bunun geri dönüşü yok, belki de son bir çıkış var. Ancak yine de her an uyanık ve dikkatli olmalıyız. Kendimize doğru yön vermeliyiz. Biraz şamanizmden daha bahsedelim ister misiniz? Şamanizm bundan 10 bin ila 50 bin yıl önce üst paleolitik çağın gelenekleriyle geliştirilen ve doğal sihire dayanan sezgisel şifa ve tiyatro performansının birlikte bir pratiği aslında. Şamanizmin ünlü yazarı Mircea Eliade şöyle demiş: arkaik, kendinden geçerek transa girme teknikleri ve karşılaştırmalı din bağlamında şamanizm üzerine en önde gelen otorite, şamanizmin her zaman şaşırtıcı bir içsel uygulama ve inanç tutarlılığını koruduğunu göstermiştir. Şaman ister Kuzey Kutbu'nda yaşayan bir Inuit, ister üst Amazon'un bir Vitotosu olsun, bazı teknikler ve beklentiler aynı kalır. Eliade, belirli motif ve güdülerin kültürler ve hatta bireyler arasında farklılıklar göstermesine rağmen şamanizmin genel yapısı gayet açıktır. Yani katılmış çırak, şaman, sembolik bir ölüm ve dirilişe maruz kalarak radikal bir dönüşüm olarak anlaşılan üst insan durumuna geçer. Bundan sonra şamanın insanüstü düzleme erişimi vardır. Trans ustası istediği zaman ruhlar aleminde seyahat edebilir ve en önemlisi tedavi edebilir ve ilahileşebilir. Kısacası şaman bir küfürden, yani kafirlikten ayrı bir varoluş haline dönüştürülür. Sadece bu sırrın gücünün ona el verdiği bu mistik dönüşümle kendi tedavisini yapmakla kalmaz, başkalarını da iyileştirebilir hale gelebilir. Bugün Reiki ve benzeri öğretilerde farklı ruhsal enerji frekanslarının farklı derecelerde oturumlarına tanık oluyoruz. Şaman öğretisinde şaman hasta bir adam iken kendini iyileştiren ve iyi kalması ve sürekli tedavi olması için de hep şamanlaşması gereken biridir. Tüm şamanlar transa geçmek için bitkilerin keyif verici etkisini kullanmazlar, ancak tüm şamanik uygulamalar transa girerek kendinden geçmeyi amaçlar. Nefes darlığı manipülasyonu, oruç tutularak yapılan çile dolu tiyatro yansımaları, cinsel yoksunluk tüm zamanlarımızda şamanik çalışma için gerekli transa girme yöntemleridir. Yine de bu yöntemlerin hiçbiri eskisi kadar etkili ve vizyon oluşturan kimyasal bileşikler içeren bitkilerin kullanımı kadar karşı konulmaz değillerdir. İnsanların gıdaları ve ilaçları kullanma biçimleri, bireylerin ve nihayetinde tüm toplumların değerlerinin değişmesine neden oldu. Bazı çikolata hamur işleri gibi, bazı yiyecekleri yemek yemek bizi mutlu eder. Kimi yiyecekler bize uyku verir, kimileri de uyanık tutar. Ne yediğimize bağlı olarak neşeli, huzursuz, uyanık veya bunalımlı durumlara girebiliriz. Sosyolojik anlamda toplum, içsel duygulara karşılık gelen, belirli kabul gören davranışları zımnen, yani üstü örtülü olarak teşvik eder. Böylece kabul edilebilir davranışlar üreten maddelerin kullanımını da teşvik eder. Cinsel doğurganlığının ifadesi veya bastırılması, cinsel gücün görme keskinliğine yansıma derecesi, sese karşı duyarlılık, motor hareketleri olarak yanıt hızı, olgunlaşma veya yaşlanma hızı ve yaşam süresi. Bunlar egzotik kimyaya sahip bitkilerden etkilenebilecek bir hayvanın özelliklerinden sadece bazılarıdır. İnsan sembolü, oluşumu, dil biliminin kullanımı ve topluluk değerlerine olan duyarlılıklar da psikoaktif ve fizyolojik olarak aktif metabolitlerin etkisi altında değişebilir. Tek başına birinin bir bara girip davranışlarını izlemek, bu gözlemi doğrulamak için yeterli bir alan çalışması yaratabilir bizlere. Gerçekten de dil bilimsel yaklaşımlarla eş bulmak uzun süreli dikkat toplayan ve tarz belirleyici yüksek primler vermiştir. İlaç ve uyuşturucuları düşünürken kullanma talimatlarında zehirlenme olaylarına odaklanma eğiliminde oluruz. Ancak birçok ilaç zaten normalde alt eşik veya idame dozlarında kullanılır. Mesela kahve ve tütün tarımda bunun karşılığını bulduğumuz bariz örneklerdir. Bunun sonucu bir çeşit zehirlenme ortamıdır. Sudaki balıklar gibi bir kültürdeki insanlar kültürel olarak onaylanmış ancak yapay zihinsel durumları neredeyse görünmez ortamında yüzerler. Diller onları konuşan insanlar için görünmez olsalar da günlük dünyada gerçeklik dokusunu yarattıkları çok iyi bilinir. Bitki, kimyasal ve sosyal etkileşimlerin karmaşık bir dilinin bir örneğini kullanır. Ancak çoğumuz bitkilerin kendimiz ve gerçekliğimiz üzerindeki etkilerinin farkında değiliz. Çünkü bitkilerin her zaman dünya ile insanın kültürel ilişkisine aracılık ettiğini unutmuş durumdayız. Bugün kültürel ve sosyal anlamda sofralar kurarak ve bu sofraları donatarak kadeh kaldırmayı en üst seviyelere getirirken ön plana aldığımız hep kendimiz, beğendiklerimiz, empoze etmek istediklerimiz. Arka planda kalan ise öndeymiş gibi gösterilen menüler ve şarap eşleşmeleri mesela. En arka planda kalan ve unutulan ise kim? Bitkiler. O bitkilerin bizi dünya ve evren ile bağlantıya geçirdiğini bugün yeni nesiller belki bilmiyor bile. Gastrofelsefe akımı olarak beslenme zincirimizdeki eksiklikleri tespit edip bu bakış açısı ile bilincimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Size bir örnek vereyim. Tanzanya'daki Gombul Deresi Milli Parkı'nda primatologlar şempanze dışkısında belli bir yaprak türünün sindirilmemiş olarak göründüğünü buldular. Araştırma devam edince her birkaç günde bir yabani meyve yemek yerine şempanzelerin bir Aspilia adı verilen bitkinin türünün büyüdüğü bir noktaya 20 dakika kadar bir sürede gittiklerini gözlemlediler. Şempanzeler dudaklarını defalarca bir Aspilia yaprağı üzerine yerleştirerek ağızlarını tutuyorlardı. Bir Aspilia yaprağını ağızlarıyla koparıyorlar, birkaç dakika boyunca ağızlarının içinde yuvarlıyorlar, sonra bütün olarak da bu yaprakları yutuyorlardı. Bu şekilde 30 kadar küçük yaprak yutabiliyorlardı. Yapılan araştırmada tek bir dışkılamada 20'den fazla kurt ve 56 yaprak çıktığı bulgulanmış. Yapraklar yüzeylerindeki kısa esnek kıllar sayesinde bağırsaklardan geçerken yapıştıkları kurtları dışarı atıyorlar. Bakın bu hareket parazitlerin bağırsak duvarlarına yapışabilme yetilerini engelleyen bazı kimyasalların salgılanmasıyla daha da etkili hale geliyor. Doğaya bakın. Doğadaki hayvanlar ile bitkilerin bağlantısına, iletişimine bakın. Bir de aynaya bakıp devam edelim. Irvine'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli biyokimyager Eloy Rodriguez çalışmaları sonucunda Aspilia bitkisinden Thiarubrin A adı verilen kırmızımsı bir yağ çıkartır. British Columbia Üniversitesi'nden Neil Towers bu bileşiğin bilinen bakterileri milyonda bir bölümden daha az konsantrasyonlarda öldürebildiğini bulur. Rodriguez ve Towers tarafından yapılan incelemelerde Afrikalıların yaraları ve mide ağrılarını tedavi etmek için Aspilia yapraklarını zaten kullandığı ortaya çıkar. Kendi yansıttığı ışığa doğru insanın ortaya çıkış hikayesi aslında ne yediğimizden ibarettir. Özetle ne yersek oyuz dediğimiz cümlenin altını doldurmaya devam edelim. Büyük iklim değişikliklerinin de etkisiyle genetik mutasyonuna yol açan diyet, doğal seçilim için büyük bir fırsat meydana getirerek insan özelliklerinin evrimini direkt olarak etkiler. Yeni bir gıda ilacı veya renklendiriciler, tatlandırıcılar ile her karşılaşmamız risklerle dolu ve öngörülemeyen sonuçlar bizi karşı karşıya bırakıyor. Yediklerimizin içinde tam olarak hiçbir zaman bilmediğimiz, üzerinde tam olarak çalışılmamış, koruyucu maddelerin etiketleme hileleriyle karıştırılarak uzun ömürlü raf ürünlerinin tüketilmeye zorlandığı bugünkü dünyayı Tanzanya'daki şempanzeler değil, bizler yarattık. İnsan soyunun üzerinde potansiyel etkisi olan bitkilere bir başka örnek olarak Dioscorea cinsi tatlı patatesleri verebiliriz. Dünyamızın tropikal bölgelerinin çoğunda tatlı patatesler güvenilir ve besleyici bir besin kaynağı olarak kabul görür. Bununla birlikte bu tatlı patateslerle yakından ilişkili birkaç tür ise ovülasyona yani kadınların yumurtlama dönemlerinin müdahale edebilen bazı bileşikleri içerir. Bu bileşiklerin modern doğum kontrol hapları için ham madde kaynağı haline geldiğini söylememe sanırım pek gerek yok. Dolayısıyla bu Dioscorea adı verilen tatlı patates türüyle beslenen maymun ve insan soyunu temsil eden primatların genetik anlamda kaosa sürüklenmiş olması büyük bir olasılıktır. Bu büyüklükte olmasa da bu tür birçok senaryo sonucu omnivor yani hepçil beslenme alışkanlıklarını genişletirken yeni gıdalarla tanışan insan soyunda mutlaka ortaya çıkmıştır. Bir bitki veya hayvanı yemek onlardaki gücü kendi gücüne dönüştürerek katmanın sihirli bir yöntemidir. İlk insanların zihninde ilacımsı bitkiler, farklı yiyecekler ve baharatlar arasında kalın çizgilerin pek olmadığını söyleyebiliriz. İç vücut ısısını arttırmak için kendi acı biberle tıka basa besleyen bir şamanın bilincindeki değişiklik, uzun bir inhalasyondan sonraki azot oksit meraklılarından daha az bir durumda değildir. Bugün ise lezzet algımızda yeme hissindeki çeşitlilik arayışı primat kuzenlerimizden oldukça farklıdır. Nörogastronomi konusuna Altınoğlu podcastinde de değindiğim gibi, yeni yeme alışkanlıklarımız ve gelişen beynimiz tüm duyusal verileri işleme kapasitemizin de gelişmesiyle gastronomi ortaya çıkardı. Kim bilir, belki de gastronomi ilaçları konu alan bilim dalı farmakolojiye katılmak için doğdu. Bugün diyetin düzenlenmesi yoluyla sağlığın koruma altına alınmasında gastronominin payının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu erken insan soyu hepçillerinin stratejisi, yiyecek gibi görünen her şeyi yemek ve tatsız olan her şeyi de buldukları ateşle ısıtmak ya da pişirmekti. Bu yöntemle yenilebilir olan bitkiler, böcekler ve küçük hayvanlar daha sonradan diyetlerine girdi. Değişen bir diyet veya hepçil bir diyet, sürekli değişen kimyasal dengeye maruz kalmak anlamına gelir. Organizmalar bu kimyasal girişi iç süreçlerle düzenleyebilir. Ancak sonuçta metagenetik etkiler normalden daha fazla sayıda genetiği değişken bireyi doğal seleksiyon sürecine götürecektir. Bu doğal seleksiyonun sonuçları sinir sistemlerimizdeki bilinç ve davranış durumlarımızdaki değişimi hızlandıracaktır. Kısaca antik Efes'te Heraklitos'un dediği gibi hiçbir şey kalıcı değildir, her şey değişir, her şey akar. Flux. Bitkiler insanların ve hayvanların gelişimini etkiledikçe kendileri de bundan etkilenir. Bu birlikte ortak yaşam anlamına gelen simbiyoz fikrini tetikler. Simbiyozu iki tür arasında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkiyi ifade etmek için kullanalım. Her bir türün biyolojik ve evrimsel başarısı diğer türlerin biyolojik ve evrimsel başarılarıyla bağlantılıdır ve bu türler tarafından arttırılır. Her üyenin diğerinin gerektirdiği simbiyotik ilişkiler genetik olarak sıkı sıkıya bağlı olabilir veya bağlantı biraz daha açık olabilir. İnsan ve bitki etkileşimleri karşılıklı kazanç ve avantaj örüntülerinde simbiyotikken, yani ortak yaşama alışmışken, bu ilişkileri haliyle genetik olarak programlanmamıştır. Tabiatta gerçek simbiyoz örnekleriyle karşılaştırıldığında insanların bitkilerle olan ilişkilerinin derin alışkanlıklar olduğu açıkça görülür. Genetik olarak bağlı ve dolayısıyla gerçekten simbiyotik bir ilişkinin bir örneği küçük palyaço anemon balıklarında vardır. Amphiprion oxalaris yaşamını deniz anemonlarının belirli türlerinin yakınında geçirir. Bu palyaço balıkları anemonlar tarafından daha büyük avcılardan korunur. Bunun karşılığında anemonların besin kaynağı olan daha büyük balıkları anemonun beslendiği bölgeye çekenler de kimlerdir? Palyaço balıklarıdır. Güzel alışveriş değil mi? Doğada buna simbiyotik, yani ortak yaşam diyoruz. Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir düzenleme eğer uzun bir süre yürürlükte olursa nihayetinde ortak yaşamlar arasındaki açık genetik ayrım kendisini aşamalı olarak bulanıklaştırarak adet haline gelecek. Yani insan diliyle kurumsallaşacaktır. Sonuçta bir organizma hayvan hücresinin güç kaynağı olan mitokondrilerinin hücreyi oluşturmak için diğer yapılarla birleştiği şekilde aslında diğerinin bir parçası olabilir. Mitokondriler soyları yüz milyonlarca yıl önce bağımsız organizmalar olan serbest yüzücü ökaryotik bakterilere kadar izlenebilen ayrı bir genetik bileşene sahiptir. Son derece öğretici olan ve kendi durumumuz için derin etkileri olabilecek başka bir simbiyoz, yani ortak yaşam örneği yaprak kesici karıncalar ve bir mantar türü olan Basidiomycete türü arasında gelişen ilişkidir. Amerikalı biyolojist Edward Osborne Wilson bu ilişkiyi şöyle açıklıyor. Yolun sonunda yükledikleri yiyecekler ile yuvadan aşağıya doğru yuva arkadaşlarının olduğu kalabalığa doğru kıvrımlı kanallar boyunca koşarlar. Avcı ve taşıyıcı karıncalar yaprak bölümlerini vardıkları odanın tabanına koyarlar. Bu sefer yaprakları daha küçük boyuttaki işçi karıncalar alır ve onları 1 milimetre boyunca parçalara ayırırlar. Dakikalar içinde yine bu küçük karıncalar parçaları nemli topraklar içerisine paketler ve dikkatlice benzer bir malzeme kütlesine yerleştirir. Bu bir sıkılmış yumruk kadar veya bir insan kafası kadar veya daha da büyük olup kanallar arasında açılan deliklerle koyu gri bir temizlik süngerine benzeyen boyuttadır. Karıncaların bahçesinin yüzeyinde bulunan bahçede bir simbiyotik mantar oluşur ve bu mantar yaprağının özünde karıncaların yegane beslenmesini sağlayan besin kaynağı vardır. Bu mantar beyaz bir kırağı yağmışçasına hif adı verilen iplikçiklerine karıncaların yaptığı bu tepeciğin içerisinde yayar ve bu tepeciğin içinde bolca bulunan bereketli protein ve selülozu çözdürerek sindirmek üzere senkronize harekete geçer. Bahçecilik döngüsü ise devam eder. Bu sefer daha önce tarif edilen de küçük işçi karıncalar Mantarın bu ipliklerini yoğun olan yerlerinden kopararak onları yüzeylere yeniden eklerler. Son olarak sonunda en küçük ve en bol işçiler mantar ipliklerinin yataklarını beslerler. Onları antenleriyle incelikle incelerler, yüzeylerini yalayarak temizlerler ve yabancı küf türlerinin sporlarını ve hiflerini koparırlar. Bu koloni cüceleri bahçe kütlelerinin derinliklerindeki mikro kanallardan geçebilirler kolaylıkla. Zaman zaman mantar püsküllerinin tutamlarını gevşetip kopararak daha büyük yuva arkadaşlarına götürdükleri de görülür. Bugüne kadar başka hiçbir hayvan taze bitki örtüsünü mantar haline getirme yeteneğini geliştiremedi. Bu evrimsel olay milyonlarca yıl önce Güney Amerika'da bir yerde meydana geldi. Bu karıncalara muazzam bir avantaj sağladı. Artık bitki örtüsünü toplamak için uzman işçileri gönderirken nüfuslarının büyük kısmını yeraltı inzivalarında güvende tutuyorlardı. Sonuç olarak Atta cinsinden 14 tür ve Acromyrmex cinsinden 23 tür içeren farklı yaprak kesicilerin hepsi Amerika kıtasının tropiklerinin büyük kısmını domine eder. Tırtılların, çekirgelerin, kuşların ve bazı memeliler dahil olmak üzere diğer hayvan gruplarından daha fazla bitki örtüsü tüketirler. Wilson sosyal biyolog, bir hayvan ve bir mantarın dünya tarihinde sadece bir kez karşılıklı yararlı bir ilişki kurduklarını düşünüyor. Yaprak kesici karınca toplumu ve onun mantar tarımı ile olan ilişkisi, bitkilerle olan kendi karmaşık ilişkimizi yeniden görme çabamızda merkez alabileceğimiz düşünceleri öngörmekte ve ortaya koymaktadır. Göçebe kırsal insanın yaşam tarzının bir yan ürünü de psikoaktif mantarların artan kullanılabilirliği ve kullanımıdır. Karıncaların tarımsal faaliyetleri gibi göçebe insan toplumlarının davranış kalıpları da bazı mantarların menzillerini genişletmesi için etkili bir yol olarak bugüne dek hizmet etti. Bir sonraki podcastimde yeni insan evrimi görüşüne devam edeceğim. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin. Sağlık, sevgiyle kalın.